Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Herkese merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Tunahan Saftır.
Evet, ikisi birin yepyeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz ama...
Farklı bir konseptte.
Biraz daha farklı bir konseptimiz var bu hafta. Mesut'la Erdi ikisi birin teknoloji kısmını çekecekler. Biz de ikisi birin oyun kısmını çekeceğiz ve bunlar sizlere iki tane ayrı video olarak sunulacak. Böylece oyun kısmını takip etmeyen teknoloji severler sadece bir tek bir videoyu izleyebilirler. Ve tam tersi de yine diğer video için geçerli olacak. Sadece oyun takipçileri de bu kısmını izleyerek bu hafta boyunca oyun dünyasında neler olmuş onları takip edebilecekler.
Evet, neler olmuş bu hafta oyun dünyasında?
Hemen başlayalım istersen, hızlı bir şekilde ilerleyelim. Ve Türkiye'den bir haberle başlayalım. Biliyorsunuz ki Mount & Blade 2 Bannerlord geliştiriliyor. Ben deneme fırsatı bulmuştum. E3'te de ilk defa basına denettiler aynı zamanda. Bu arada biz daha önceden denedik. Hatta dünyada ilk deneyen ilk 3 kişiden falan biriyim basın arasında.
Evet.
Daha doğrusu geliştirici ekibin dışında. Ve bu şanslılardan biri olarak aynı zamanda oyunun nasıl olduğunu görme fırsatı bulduk.
Nasıl buldun?
Keyifliydi zaten. Bunun için ekstradan bir video çekmiştik. Geliştirmeye de hala yer var tabii ki ama henüz daha bitmiş bir oyun değil sonuç olarak. Ve bu yıl içerisinde zorluyorlar, yetiştirmeye çalışıyorlar ama önümüzdeki seneyi de sarkabilir. Henüz belli bir takvimleri yok.
Evet, en son söyledikleri açıklamada zaten kullanıcıları bu sürede biraz fazla boşaldıklarını, fazla haber veremediklerini bahsetmişlerdi ve bunun üzerine artık daha fazla iletişimde olacaklarını, daha fazla gelişmelerden insanları, oyuncuları haberdar edeceklerini söylemişlerdi. Bu da önemli bir gelişme açıkçası.
Evet, yapmış oldukları duyuruyla birlikte Steam sayfaları, hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz aylarda Steam sayfasını açmıştı. Hı hı. Ve bu da bayağı bir konuşulmuştu aynı zamanda Bannerlord için. Orada bir güncelleme yaptılar ve demişler ki bağlantı kuramadıklarını, aynı senin dediğin gibi, ve bu ilişki ve iletişim problemini düzeltmeyi planladıklarını belirtmişler. Ve firma bundan sonra her perşembe günü haftalık bir blog yayınlayacakmış. Ve Mount & Blade 2 Bannerlord hakkındaki daha fazla bilgiye bu blogdan ulaşabileceksiniz. Önümüzdeki haftalarda geliştirme ekibi üyeleriyle röportaj serisine başlayacaklarmış aynı zamanda bu blog üzerinden. Nerede diye merak ederseniz oyunun Steam sayfasına girerek Mount & Blade 2'nin orada açıklamayı bulabilir. Ayrıntılı uzun bir açıklama, bayağı bir mektup yazmışlar. Ve orada da ilgili linklerden bu blogu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Mount & Blade 2'yi merakla bekliyorsanız.
Uzunca bir süredir de bekliyoruz zaten.
Ve bir sonraki habere geçelim. Xbox One ve PC için kablosuz kontrolcü adaptörü.
Evet, yenilenmiş bir versiyonla. Daha önceki versiyona göre biraz daha küçültülmüş ve 8 kontrolcüyü aynı anda Windows 10 bilgisayarınıza bağlamanıza yarıyor. Yani kablosuz bir şekilde.
Gerçi ekranın 8'e bölündüğü bir oyun yok ama herkesin aynı ekranda olduğu bir 8 kişilik
FIFA
oyun keyifli olur herhalde.
Gibi oyunlarda olabilir. Tabii Windows 10'a özel. Windows 10'dan önceki eski sürümlerde yine kablolu bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Eğer kablolu kullanmaktan yana şikayetçiyseniz, ben wireless'cıyım diyorsanız tercih edilebilir.
Şimdi burada tercih etmedi tabii ki söz konusu olan şey, dikkate alınacak husus daha doğrusu. Fiyatı. Yani şimdi bedava olsa herkes tercih eder zaten.
Tabii. Fiyatı ama çok da pahalı değil.
Ne kadar? $25. %66 boyutunda daha çok küçültülmüş ki bu çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor açıkçası. Bilgisayarın kasasının arkasında muhtemelen bulunacak bir cihaz.
Ya belki öne takabilirsin, daha yakın olsun bana diye hissiyat.
Ya şöyle küçük Bluetooth dongle'lar oluyor ya. Belki onlar hani laptopta falan daha kullanışlı olur da bu olabilir. O kadar küçülmemiş.
Yani.
Bu yine bir eski Bluetooth stickler vardı veya wireless stickler vardı. Onlar tarzında bir şey. Açıkçası ben bu özelliğin PC'lerde anakart üzerinde standart olarak gelmesini bekliyorum. Yani kontrolcü desteğini ver gitsin artık.
20 euroya falan satabilmek varken.
Ya
niye?
Eskiden şeyler de vardı.
Düşünebilirler belki.
Hani Bluetooth dongle'ları vardı. Adaptörleri vardı veya işte wireless adaptörleri vardı. Sonra bunlar standartlaştı ve şimdi her laptopun, her cihazın içerisinde otomatik olarak geliyorlar. Evet. Bunlar da belki ileriki dönemde olabilir. Bu şekilde gelebilir. Ama şu an içerisinde istiyorsanız ve Gamepad ile beraber, Xbox One kollarıyla beraber oynamak istiyorsanız, ki benim kişisel tercihim ondan yana Xbox'tan, bunu kullanabilirsiniz veya eskiden olduğu gibi kabloyla kullanabilirsiniz. Ama bir de şöyle bir şey var, eğer Xbox'ınız yoktur, koluna da $60 vermek pahalıya gelir. Hatta 2 kişi oynayacaksan $120. DualShock 4'üm vardır, PlayStation 4'üm vardır. Onu da yine PC'de oynayabiliyorsun.
Evet, kabloyu taktıktan sonra kablolu bağlantıyla her şekilde oynanabiliyor.
Bir de Bluetooth adaptörüyle de onu da tanıtabiliyorsun galiba. Onun yolları var.
Denemedim.
Buradan bir sonraki haberimize geçelim. Ve Take-Two demiş ki, biliyorsunuz ki Take-Two 2K Games gibi, Rockstar Games gibi önemli oyun firmalarını barındıran büyük çatı. Ve demişler ki PC çok önemli, çok heyecan verici bir platform.
Bu yüzden bir yıl sonra çıkarıyoruz oyunlarımızı.
Ya bakayım şöyle haberin detayına bir. Şimdi Take-Two Interactive'in başkanı Karl Slatoff. Slatoff bazı oyunların PC'de çok daha fazla potansiyelinin olduğunu, diğer oyunların daha az potansiyelinin olduğunu söylemiş. Çok aydınlatıcı bir açıklama.
Örnek verdiği oyunlarda zaten daha çok ve strateji türlerine klavye mouse'la oynaması kolay oyunlardan örnek vermiş.
Evet, Civilization ve XCOM gibi oyunları PC'de daha iyi oynarsınız falan demiş. İyi haber ise PC platformunun bizim için canlı oluşu demiş. Harika bir pazar, büyük bir pazar ve ilgimizi çekiyor demiş. Tabii bunu derken aynı zamanda 2K Games için de konuşuyor olabilir. Sonuçta 2K Games PC'ye daha fazla önem veren, yani Rockstar Games'ten daha fazla önem veren, ön planda tutan bir firma. Ama şimdi Red Dead Redemption 2'nin de hani geleceğini beklentileri içerisinde beklerken bir yandan PC'ye gelip gelmeyeceğini sorduklarında ise demiş ki hani Rockstar Games'in kendisinin bir açıklama yapmasını beklemek zorundasınız demiş. Yani biz burada oyunlarımızla ilgili herhangi bir güncellemeyi yapmıyoruz. Firmalarımız kendileri yapıyorlar falan.
Ya bence çok
topu onlara atmış.
Zamanlaması doğru planlanarak yapılmış bir açıklama. Hani hazır Red Dead Redemption geliyor, insanlar acaba PC'ye gelir mi gelmez mi diye tartışırken böyle bir kanattan böyle bir açıklama gelmesi insanların ilgisini bir anda tekrar bu soruya yöneltecek. Biraz daha ilgi üzerinde olacak.
Evet. İster istemez. Şöyle bir detay daha var. Hemen bunu da Take-Two'dan bahsederken ek olarak geçelim. Social Club'ı biliyorsunuzdur zaten. GTA yüklemek istediğinizde zorunlu olarak üye olmak istediğiniz Rockstar'ın kendi platformu, üyelik platformu. Paylaşım platformu da aynı zamanda. Burada Rockstar yapımcılarının bir tanesinin profiline girmiş. Bir tane kullanıcı, Reddit kullanıcısı. Ve onu karıştırırken paylaştığı ekran görüntülerine falan ulaşmış. Burada Midnight Club var. Ve Midnight Club'ın daha önceki oyunlarından bir ekran görüntüsü değil.
Değil, yeni bir şey.
Yeni acaba? Bir şey. Ve yeni bir şeyi test ediyor muhtemelen orada. Böyle bir detayı paylaşmış. Sizler de zaten ekran görüntülerini görüyorsunuz. Hani Midnight Club'a tekrardan bir şey, daha reboot. Doğrusu tekrardan değil de reboot mu geliyor? Yeni bir seriye mi başlayacaklar? Çünkü en son 2008'de
evet, Midnight Club Los Angeles.
LA, evet, Los Angeles'ta. Zaten Rockstar'ın çoğu oyunu Los Angeles'ta geçiyor. PlayStation 3, Xbox 360'a falan gelmişti. PSP'ye gelmişti. Yeni bir Midnight Club'da geliştiriliyor olabilir. Bundan da bir gelişme olursa.
Olursa da güzel olur.
Aktaracağız. Yani
oynandığı dönemlerde hep Need for Speed'le böyle kıyaslanan, hatta oynayan, seven kesimlerce daha da önde görülen bir oyun. Zaten Rockstar ne yapsa seviyoruz.
Rockstar'dan babam çıksa oynarız.
Gibi bir durum oluyor.
Bir diğer haberimiz de Çin yapımı Dark Souls. Sinner's Sacrifice for Redemption isminde bir oyun. Bu geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Ve hatta nerede çıktı hemen söylüyorum. Çinli geliştirici Darkstar Games, Japonya Asya China Joy 2017'de konferansta göstermiş PlayStation 4 için Sinner isminde bir oyun.
Sonrası biraz ilginç yalnız.
Şeyin ne ilginç? İlginç olan?
Ya sonrasında insanlar hani araştırmak istediği zaman siteye ulaşamıyorlar. Hiçbir yerde hiçbir haber yok. Yeni bir duyuru gelene kadar da beklemek zorunda kalıyorlar. Sonra zaten o duyuru geliyor.
Bir de Sony tarafından galiba. Sony'de, evet. Sony standında gösteriliyor oyunun oynanış görüntüsü. Dark Souls'u ilham alıyor yapımcılar burada. Onun gibi bir zorluk seviyesine sahip olmasını istiyorlar ve o tarzda RPG öğeleri ve boss savaşlarıyla ilerleyecek bir oyun. 8 tane falan boss varmış içerisinde ve her boss'ta farklı bir şekilde savaşıyoruz ve her boss için de ayrı bir özellik seçmemiz gerekiyor tarzında şeyler var. O tarz bir rol yapma oyunu. Karakterimizi ben biraz beğenmedim. Biraz böyle bir çok şey kalmış.
Çocuksu
mu? Çocuksu gibi olabilir. Biraz masaldan kopup da gelmiş gibi.
Dark Souls'ta gibi.
Dark Souls'ta biraz daha sert hani. Brutal bir atmosfer ve brutal bir karakter bulunuyor. Burada kendi boyundaki kılıcı zar zor taşıyan, kılıç sürekli yere giriyor falan bir karakteri görüyoruz. Öncelikle oyunun gelip gelmeyeceği belli değildi. Uzak Doğu'da kalacağı düşünülüyordu ama yapımcıdan gelen açıklamayla birlikte oyunun tüm platformlara geleceği duyuruldu ve dil desteğine de sahip olacak. Türkçe yok tabii ki ama İngilizce dil desteğiyle birlikte Batı'ya da gelecek. Diyor ki her çarpışma öncesi Adam savaşa girmek için bir fedakarlık yapmalı ve bir özelliğini seçmelidir. Her savaş bir öncekinden daha zorlayıcı olacaktır ve oyuncular çeşitli kilitlerle, açılabilir silahlarla savaşta yaptığı eylemler konusunda dikkatli davranmalıdır.
Hep bir oyuna benzediği için hep ondan böyle yukarı çıkması da kolay olmayacağı için insanların gözünde böyle bir negatif etki oluşturabilir. Ama ben de öyle oluşturdum.
Şimdi Dark Souls'tan sonra da boşta kalan pek çok oyuncu bu oyuna şey yapacak.
Gerçi boşta kalmıyorlardı onlar. New Game Plus, Plus, Plus, Plus, Plus, Plus diye daha da ilerliyorlardı.
Şey gibi mesela hani Diablo'dan sonra Torchlight falan geldi. Herkesin açlığını giderdi veya Path of Exile geldi. Herkesin o oynanıştaki açlığını giderdi. Ve farklı şeyler de sunabiliyor en azından. O yapımcının da farklı bir vizyonu var sonuçta. Yani. Aynısını kullanamıyorlar direkt olarak. Yani. Eğer üzerine eklerlerse bir şeyler olabilir. Gayet keyifli bir oyun olabilir ama o ölme ekranları bile hani You Are Dead yazardı ya Dark Souls'ta. Burada da benzer şekilde kırmızı fonda kocaman yazıyor olması.
Ya zaten oynanışa baktığın zaman DLC'si deseler Dark Souls'un inanabileceğin bir mod, görüntü mod var. Yani mod da denilebilir yani.
Diğer bir haberimiz de Long Dark'ı biliyorsunuzdur. Hani Steam üzerindeki erken erişime çıkmış milyonlarca survival oyundan bir tanesi ama kalitesiyle diğerlerinden ayrılan bir yapımdı aynı zamanda da. İlk çıktığında ben buna bir seri yapmıştım. Bayağı bir keyif almıştım o zamanlar ama içerik açısından biraz sınırlıydı erken erişimin ilk safhaları olduğu için. Ve oyunu bitirdiler arkadaşlar sonunda. 1 Ağustos'ta çıkışını yaptı. Oyuncuların yorumları falan da çok iyi. Oyunun fiyatı ne kadar? %10 indirimle şu an 50 TL. 49.50'ye sunuluyor. Bence güzel. Gayet keyifli bir oyun. Aynı erken erişimde çıkmış diğer bir oyun var. Don't Starve.
Evet.
Don't Starve gibi parasını hak eden erken erişimi başarılı şekilde bitirip o erken kısmından kurtulup sonunda çıkmış tam o sürüme ulaşmış bir oyun olmayı başaran bir yapım. Gerçi tam sürüm diyoruz da oyundaki hikaye modu yeni eklenmiş olan hikaye modu çıkışıyla birlikte sadece ilk iki bölümle birlikte geliyor.
Yine bekleyeceğim yani. Aslında tam da değil.
Sonraki üç bölüm de ne zaman? 2017'nin sonları 2018'in başlarında gelecekmiş ama İlk iki bölüm yaklaşık olarak zaten 6 ile 10 saat arası sürecekmiş.
Yani oyuncular ne zaman ki böyle oyunu unutup ya ne güzel oyundu dediği anda yeni bölümler gelir. Bir daha bir açılır oynanır.
Evet öyle bir de bu şey sürdürür. Zaten hikaye modu dışında zaten olayı survival açıyorsun.
Yani.
Hikaye olmadan kendi hikayeni kendin yazıyorsun.
Aynen öyle.
Ve aynı zamanda da oyun içinde bir kısa film duyuruldu. Bu kısa film hemen bakıyorum. Interland stüdyosunun bu proje için Resident Evil film serisinin yapımcısı Jeremy Bolt ve onun yapım şirketi Bolt Pictures ile anlaştığını öğrendik. Interland stüdyosu filmin nasıl olacağına dair ufak bir fikir vermeye amaçlı Elegy isminde 5 dakikalık bir kısa film çekmiş. Ve bu live action'ın yani Long Dark ile ilgili gelecek olan live action'ın nasıl olacağını bizlere sinematik olarak gösteriyorlar.
Anlatım benim hoşuma gitti açıkçası videoda.
Evet ses kadarıyla falan da güzel değil mi?
Sesi iyi bulmuşlar yani.
Oyundaki atmosfer daha doğrusu filmdeki atmosfer de oyundakine benziyor. Gayet güzel gider yani.
Ya bekliyoruz açıkçası böyle şeyler. İlgi çekici oluyor her zaman için.
Gerçi kaç dakikalık olacak bilmiyoruz ama izlenir yani. Hatta bunu izleyip sonra oyuna dalarsın. Sonra oyunu bırakırsın yani, biraz daha izlersin falan.
Olabilir. Neden olmasın?
Atmosferi sağlaması açısından güzel oluyor. Eskiden hatta şey vardı. Hani oyunu açmadan bir 2-3 dakikalık bir video izlerdin mesela. Tabii. O seni gaza getirirdi. Oyuna öyle girerdin. Şimdi kalmadı yani, hiç.
Metal Gear Solid'de mesela neredeyse film kadar ara sahneler oluyordu.
Şey hatırlıyor musun? GTA 2'deki giriş videosunu.
Unuturun muyuz ya?
O acayip gaza getiriyordu ya. Ama sonra oyuna giriyorsun iki boyutlu bir şey falan görünüştü ama seni gaza getiriyordu yani.
O dönem her şey öyleydi. Bakıyordun CD'ciden alırken oyunun görüntüleri müthiş. Eve geliyordun bir açıyordun patates.
Bir sonraki haberde Battlefield'ın yeni oyunu Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson yapmış olduğu açıklamayla birlikte yayın ne zamanki çeyreğiydi? 2018'in ilk çeyreği sonuçlarını duyuruyorlardı. Mali yıl çeyreği. Ve burada yeni Battlefield oyununun 2018 yılı içerisinde yeni bir sonraki büyük Battlefield oyununun 2018 yılı içerisinde geleceğini doğruladı.
Arada küçükler de vardı demek ki. Yani bunu kabul ediyorlar. Hardline gibi.
Evet. 2018'de geliyor yeni Battlefield. Sence hangi oyun olacak?
Herhalde artık buradan 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı konsepti olmaz. Ben Bad Company 3 bekliyorum ya. Öyle Bad bir şey olsun, Company 3, can olsun.
Evet yani. Ya. Bad Company 2'ye döndüğün zaman hala keyifli bir şekilde oynuyorsun ama açıkçası o arayüzü veya kontrolü veya silahın ne kadar büyük yer kaplamasını falan biraz yadırgıyorsun. Ben yadırgadım en azından.
Yani bir de hani o oyun daha çok böyle mapleri itibariyle online yapısına da baktığın zaman daha kısıtlı oyuncu sayısıyla oynuyordun. Yanlış hatırlamıyorsam 16 kişilikti bir takım. Ya eğer yapabilirlerse öyle bir şey güzel olur ama bilmiyorum, herhalde daha çok günümüz oyunculuğu, günümüz oyun dünyasında tercih edilen şeylerin daha çok içinde oldu. Çünkü mesela Battlefield 1'e baktığın zaman 1. Dünya Savaşı diyordu ama silahların tepkimeleri, oyun hızı vesaire olsun pek
2. Dünya Savaşı
öyle değildi bari. Yani. Bakalım hani başka bir hikaye sunarlar diye tahmin ediyorum.
Şimdi bence 2. Dünya Savaşı'na odaklanma ihtimalleri daha yüksek diye düşünüyorum. Gerçi Battlefield çok fazla şey deneyen bir seri aynı zamanda. Hani Battlefield 1942 başladı. Sonra Vietnam'a gittiler. Sonra geleceğe gittiler 2142. Sonra işte bir ara
oldu.
Çizgi film karakterleriyle Battlefield Heroes sundular. Ücretsiz bir free to play olarak. Sonra işte Bad Company 2 geldi. Biraz esprili bir hikaye anlatımına sahip. Sonra Battlefield 3 geldi. Devrim yarattı. FPS oyunları moderne geçiyoruz falan tarzında.
Uzaya gitmesinler de.
Uzaylı bir oyun gelir mi bilmiyorum ama. Şimdi ise Call of da 2. Dünya Savaşı'na geçiyor.
World zaten War 2. Merakla bekliyorum ben onu.
Bu yüzden hani Battlefield 1'den sonra sanki Battlefield 2 ismiyle 2. Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyun gelirmiş gibime geliyor.
Yani zaten Battlefield 2'leri vardı ama bu sefer...
Battlefield 1 de gerçi yani... yoktu ama artık ismi kimse takmıyor oyunlarda ya.
Yani bakalım daha ortada fol yok, yumurta yok ama yine Battlefield isminden dolayı oldukça konuşulacak bir şey olur. En azından ilk tanıtım videoları bayağı etkileyici olur yine.
Evet. Sizce ne gelecek arkadaşlar? Battlefield 4 mü gelecek?
5.
Pardon 4 diyorum. Battlefield 5 mi gelecek modern çağda geçen? Yoksa Bad Company 3 mü gelecek? Yoksa Battlefield 2 veya farklı bir isimle 2. Dünya Savaşı'na mı geçecekler? Yoksa Vietnam'mış, işte yok bilmem neymiş tarzında bir ara oyun mu gelecek?
Gerçi... Ya da uzay mı?
Ya da uzay mı? Geriye bir seçenek kalmadı zaten. İlk çağlara gidiyorlarmış Far Cry gibi. Bakalım hangisi gelecek? Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Buradan bir sonraki habere geçmeden önce şöyle bir gelişmeden de bahsedeyim aynı zamanda. Amazon Fransa üzerinden de oyunun Battlefield 1 Revolution Edition isminde bir paketi görüldü. Bu henüz duyurulmamış bir paketti ve içerisinde Premium Pass ve daha fazlasıyla birlikte ana oyun da aynı zamanda.
Evet.
Hepsinin bulunduğu bir paket. Fiyat olarak da 60 euro demişler ama bu hani standartta 60 dolar olarak da US fiyatı olarak gelecektir. Tüm platformlar için de gelecekmiş. 22 Ağustos tarihi olarak da çıkışını belirtmişler.
Ya mantıklı aslında yani. Çünkü premium içeriklerin normalde fiyatları çok uçuk oluyor. Normal oyun fiyatına tüm içeriklerle birlikte, season pass'iyle birlikte alabiliyor olmak. Hani bir kere aldın, evlat yedik, daha bir daha para ödemeden Battlefield 1'in tüm içeriklerinden yararlanabileceksin.
Yani premium güzel deyip bir tane daha oyun satıyor adamlar.
Yani aslında öyle oluyor ama bir yandan da hani normalde premiumla almak isteseydin oyun çıktığı zaman çok daha yüksek oluyordu. Hatta Türkiye'deki fiyatları 500 TL civarlarına yaklaşıyordu. Böyle en azından normal oyun fiyatını almış oluyorsun. Hani tabii mantıklı ki olabilir hala almamış olan oyuncular varsa, almayı düşünenler için.
Evet, bekleyenler biraz daha avantajlı fiyata sahip oluyorlar ama şimdi hiç oynamamış bir adamın da Battlefield 1'e şu anda girip başarılı olması çok daha zor. Adamlar dediği gibi her şeyi öğrenmişler. Hangi silah daha iyi vuruyor, hangi premium paketle gelen şeyi kullanayım falan. Her şeyi biliyorlar, her şeyini aşmış oluyorlar.
Gaza gelenler en azından satsak kârdır diyorlar herhalde bakalım.
O yüzden adapte olmak o oyuncu kitlesine biraz daha zor. Biraz ağlatabiliyor açıkçası. Ve buradan da son bir haberimiz daha var. Bu hafta oyun dünyasından Batman The Enemy Within. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurulduğunu söylemiştik Walking Dead'le beraber yeni sezonuyla. Final sezonuydu aynı zamanda Walking Dead'in de. Ve Telltale Games Batman'den ilk resmi fragmanı yayınladı.
Evet.
Bunun daha önceki sezonu neydi?
Bu şu an ikinci sezon.
Batman The Telltale seri ismiydi.
Evet, o isimle başladılar zaten.
O isimle başladılar ve şu anda 40 TL gibi bir fiyata sunuluyor o ilk sezonu. Eğer oynamak istiyorsanız veya nasıl bir şey diye merak ettiyseniz ilk bölümünü indirebiliyorsunuz. Hatta her sezonda 5 bölüm oluyor zaten. İlk bölümünü genelde ücretsiz olarak deneyin diye veriyorlar. Ve çok heyecanlı bir yerde bittiği için de sen de ne olacak acaba diye sevdiysen merakı için merak edersen
orada işte bölüm sonu veriyorsun diye kalıyor böyle.
Devamı haftaya şekliyle. Devamı paralı geliyor. Burada da The Enemy Within'in ilk bölümü bakıyorum The Enigma ismindeki bölüm 8 Ağustos tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Aynı şekilde önceki oyunlarda olduğu gibi iOS ve Android sürümleri de gelecek ama
onlar da yıl sonuna doğru gelecek diye söylemişlerdi en son.
Ekim ayında falan demişler. Evet, evet doğru. Açıkçası bilmiyorum ya. Batman burada Riddler yine Gotham City'yi terörize edecekmiş. Hı-hı. Ona karşı mücadele ediyor. Zaten videoda da görüyoruz. Psikopatça testerevari düşman şeyleri, kurbanlarını falan haşat ediyor. Biz de onları durdurmaya çalışacağız ama Batman yine kendini sorgulayacak falan. İşte oradan polis karakter çıkacak, yardım edecek, bir şeyler olacak. Bilmiyorum ya, bunlar yan hikaye anlatmayı başarıyorlar ama...
Ya Telltale zaten hani bu konseptini seven oyuncu her oyununu sevebilir ama bir kere ısınamayan oyuncu herhalde hiçbirinden o kadar keyif almaz. Veya sadece sevdiği, hayranı olduğu bir seri olduğu için takip edebilir. Açıkçası ben çok bir Batman hayranlığım olmadığı için, takip etmediğim için benim içimde böyle bir kıpırtı oluşturmuyor ne yazık ki.
Bir de Batman şöyle çok tüketilmiş bir artık konu oldu. Yani Batman, bir de Spider-Man aynı şekilde. Yani... Gerçi oyun dünyasında değil ama sinema sektöründe özellikle ağır bir şekilde tüketilmiş içerikler oldu.
Tüm karakterleriyle.
Batman biraz böyle hafiften sönmeye başlarken bu oyun biraz geç kalmış gibime geliyor. Hani bunların daha çok Game of Thrones'u şu an bayağı bir prim yapardı açıkçası yeni bir Game of Thrones sezonuyla beraber geliyorsa. Ama Batman'in de yine sevenleri var tabii ki. Eğer merak ediyorsanız sizlere yeni hikayeler anlatmak için bu sezonda ikinci sezonuyla birlikte Telltale oyunu olarak gelecek. İlk sezonun bazı negatif kısımları varmış. Hı-hı. İşte oyun kullanıcılar diyorlar ki stop motion film gibiydi işte animasyonlardan kaçırmışlar, karakterler sabit duruyorlardı falan diye eleştiriler vardı. Bakalım bu serisi yeni sezonu nasıl olacak?
Bekleyip göreceğiz.
Ve burada da oyun haberlerini sonlandırıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta nasıl olur bilmiyoruz ama bu hafta böyle ikisi bir, iki tane ikisi bir şeklinde sizlere sunuyoruz. Oyun kısmını biz tamamladık. Teknoloji kısmını da Mesut'la Erdi yine sizlere aktarıyor olacaklar dediğimiz gibi. Bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyoruz.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.